Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjındayız. Bilgehan Başkan, Atalar Hocam ve Begüm'le trafik saatinde sohbet etmeyi planlıyoruz. Hocam nasıl keyifler?
Çok iyi, hava çok güzel.
Hava bugün. Çok güzel bugün gerçekten.
İyi etkiledi. Güzel bir öğle yemeği yedik bir de.
Öyle mi hocam? Oruç kafayla öğle yemeği yediniz.
Evet.
Melekler yedirmiştir belki. Melekler öyle bir şey oluyor mu hocam?
Rüyada.
Çocukken sana derler miydi böyle yanlışlıkla yediğin zaman ya da bilerek ama yanlışlıkla ikenmiş gibi yediğin zaman olsun melekler yedirmiştir diye böyle bir tezgah vardı hocam.
Vardı. Her zaman bir açık noktası oluyor değil mi?
Evet. Farklı oruç tipleri var hocam. Bunları da konuşabiliriz bugün. Tekne orucu, uykuya tutturmak, oruç
çocuk
yemek,
evet,
çocuk orucu. Atalar hocamınki de artık unutkanlık diyelim. Unutkanlık diyelim. Şahane bir şarj yayını bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam havalar güzel olduğu zaman insan çok şey unutmuyor mu ya? Ne kadar basit aslında insanın mutlu olması.
Çok basit.
Yani şu sabah kalktık, dünyada yine savaş oluyor. Dün de vardı, bugün de var. Yine ekonomik krizler vesaire, bütün küresel anlamda dertlerimiz var. Ama biraz güneş gördüğümüz zaman keyfimiz hemen yerine geliyor. Neden acaba ya?
Enerji veriyor, ısı,
değil mi?
Sıcaklık,
ışık.
Işık.
Hatta mesela
tabii.
Isı da değil. Mesela hava şu an çok sıcak değil aslında bakarsan dışarıda. Serin.
Biraz ısıtıyor da.
Isıtıyor ama ışık yeterli
ışık,
bir şey
ışık.
Ya. Bunu mesela suni bir şey yapamadık. Mesela evde depresyona girdik. Kendi kendimize koltukta debeleniyoruz mesela. Battaniyeyi kemiriyoruz falan depresyondan. Bir tane ışık koyalım böyle yukarıya. Güneş ışığını simüle eden bir ışık.
Evde iyi ışık zaten önemli değil mi?
Yani önemli mi hocam?
Önemli tabii.
Evde ışık alması lazım.
Eğer iyi ışık alıyorsa evin... modu değiştiriyor. Bir de iyi bir ışık düzenlemesi de yaparsan suni bile olsa o bile seni etkiliyor.
Ya gerçekten modumuzu etkileyen bir şey. Mesela bir hafta özellikle çok böyle kapalı hava olduğu zaman daha da beter alıyoruz, depresyona giriyoruz.
Güneş girmeyen eve
doktor.
Evet.
Psikiyatrist de giriyor.
Bence
yani
de.
Sadece,
o daha çok giriyor
tabii,
olabilir.
Sadece genel cerrah değil. Psikiyatrist de giriyor.
Ama şöyle bir şey de var yani hani evde kullandığımız elektrikle birlikte hani bağlanan bize ışıklar bizim ritmimizi de bozuyor diyorlar ya.
Evet.
Aynen.
Peki sen neye bağlıyorsun yani güneş ışığının bize bu kadar iyi gelmesini neye bağlıyorsun acaba? Parlaklık
ışığı.
Sadece yani belki hani.
İyi yani ne bileyim.
Hani şey derler ya güneş ışığı işte D vitamini, M bir şeyler falan.
D vitaminidir zaten.
Yani o da değil sadece. Buradaki psikolojimize iyi gelen tarafı galiba renklerin güzel olması, işte havanın mavi olması, ne bileyim. İyi geliyor ya.
Doğayı canlandırıyor ilk başta, öyle düşün.
Evet. Ama psikolojimize çok iyi gelmesi çok enteresan bir olay hocam yani. Gerçekten özlemişiz şu havaları. Bu hafta böyle gibi gözüküyor. Umarım öyledir. Artık biraz sıkıldık yani Şubat ayının karanlığından. Gerçi Mart'tayız yani. Mart'ın da sağ solu belli olmaz ama.
Mart kapıdan baktı.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün arabayı yıkattığım için yarın yağmur yağar diye düşünüyorum. Bir yatırım
kesin
tavsiyesi değildir ama genel hayat tecrübem bana bunu söylüyor.
Öyledir arabayı... ama arabayı yıkattığım evet. Günün ertesi günü kesin yağmur yağar ya da kuşlar
evet.
Sağ olsun.
O yüzden çok sevinmeyin. Bence yarın yağmur yağacak diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir, şarjdayım.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi dünyanın bir yerinde savaş oluyor. Burnumuzun dibi hocam aslında bizim hemen komşumuz. Hemen dibimiz
maalesef.
Yani. Orada bir savaş oluyor. Baya baya da savaş hocam. Bombalar, son teknoloji, lazerler, mazerler, bir şeyler, suikastler falan. Çok enteresan bir dünya. Bizi nasıl etkiliyor dersen her türlü etkiliyor. Yani ticaretimizi etkiliyor, psikolojimizi etkiliyor. Diğer yandan da şu an yolda olanları ilgilendiren, tabii üzücü bir şey niye ilgilendiriyor bizi insanları dururken ama benzine, motorine zam haberleri geliyor şu anda. Dün mesela bir sürü kaynaktan gördüm ben. Ciddi ciddi haber siteleri. Bu gece yarısı benzine şu kadar zam geldi. Motorine bu kadar zam gelecek diye bir haber çıktı hocam. Fakat dün akşam mesela geç saatte ben dönerken işten, kurgudan dönerken saat 12'de baktım benzinlikler bomboştu. Yani öyle bir yoğunluk olsaydı.
Son günü bekliyorlar.
Ne zaman?
Son gün.
Dünya alıştı ya da insanlar artık.
Ya da alıştı. Evet. Yani şunu görüyordum ben normalde. Zam gelecek haberi geldiği anda insanlar don paça, adam da çorabını giymeden kışın ortasında terlikle çıkıyor benzin almaya koşuyor.
Ya da şöyle olmuş olabilir. Savaş başlayınca insanlar zaten hemen bunu düşünüp almış olabilir.
Çok doğru. Benzin. Hocam şöyle bir şey var zaten. Bu tarz şeyler aslında piyasa beklentilerle yönetilen bir şey piyasa. Yani bir şeye zam gelecek haberi yayıldığı anda zaten onun kendi kendine bir şekilde değeri yükseliyor. Yani onu satın almak dedikleri bir deyim var ya hocam. Bizim insanımız şu anda benzine zam gelmesini çok normal karşılıyor. Çünkü burnumuzun dibinde büyük bir savaş var. Bir petrol üreticisinden bahsediyoruz, doğalgaz üreticisinden bahsediyoruz. Söylentiler mesela şu anda önümde yine ciddi bir haber sitesi var. Yalan yanlış olmasın diye söylüyorum. Diyor ki 5 Mart Perşembe saat 00:01'den itibaren zam gelecek diyor. Ama bir söylenti yani bu benzine. Ne diyorsun hocam? Bir bekliyoruz bir şekilde gelecek. Bugün olabilir, gelmese tabii. Yarın gelmeyecek. Gelecek evet, gibi evet. Bir durum
yani durum
var.
Onu gösteriyor.
Bence olay burada onların yazdığı rakam bayağı büyük.
Evet gelmiyor burada mu? Enteresan bir rakamlar var. Onu zaten aynen. Geleceğim oraya.
Şu an gelmedi ama değil mi?
Yok.
Şu dakikada yok. Hocam söylentilere göre diyor ki dizele 12 lira 45 kuruş.
Çok abartılı değil mi ya?
Vallahi büyük. Benzine de 3 lira 68 kuruş. Arada bu kadar fark var mı ya? Dizel
normalde
daha ucuz değil miydi ya?
Normalde zam oranları bu şekilde mi oluyordu?
Ben ilk defa 12 liralık bir zam görüyorum yani. Hayatımda. Siz gördünüz mü daha
bilmiyorum.
Önce?
Bilmiyorum biraz abartılı gibi geldi bana. Yanıltıcı olmayalım.
1 evet. Lira 20 kuruş olmasın. Öyle bir şey olmaz.
Yani şimdi bunlar söylentiler. Ama şey de var. İnsanımızda şey de var hocam. Bu söylentiler geldiği anda böyle. Lan hoy zam geldi hoy falan diye koşa koşa benzin almaya gitme telaşı var. Tabii herkes 3 kuruş 5 kuruş demeden ekonomisini yönetmeye çalışıyor. Şimdi baktığı zaman 3 lira mesela zam gelecek. Bir arabanın deposu kaç litredir hocam ortalama dersek? 40-50 diyelim hadi. 3 lira zam gelse 4 lira zam gelse 200 lira fark eder.
Evet.
Yani evden gece gece terliklerle çıkmanın bir anlamı var mı 200 lira için? Bence yok.
Bidon falan götüren görüyordum ben yanımda bazen.
Onu veriyorlar mı? Vermemeli lazım benzin istasyonlarından.
Ortak şey mi? Depo mu yapsak acaba?
Abi bidona yani, benzin alamıyor muyuz artık?
Yasak diye biliyorum.
Allah Allah.
Ben
tabii.
Görüyordum ama.
Nasıl ya?
Veren vardır ama yasak. Normalde şimdi bunu alıp benzini şey bile yasak. Diyelim motorun yolda bozuldu, yürüdün benzinliğe gittin.
Evet.
40 liradan su getirtiyorlar o bidonu
eskiden
sana vermek.
Eskiden yasaktı. Karakoldan kağıt falan alman gerekiyordu.
Tabii şimdi de evet. Öyle bir prosedür var diyebiliyorum hocam.
Niye öyle
emin
bir şey var
değilim.
Ya? Ben hayatımda ilk kez duydum.
Ya şimdi benzin alıyor adam. Köprüye gidiyor kafasına benzin döküyor.
He.
Şov yapıyor şey. Yani. Hani yakmıyor da kendini.
Abi
benzine de yazık.
İsteyen
başka mı? Evet.
Asitonla yani. Da yakar.
Zaten öyle. Orada biraz şovuna kaçıyor. Bir ara çok modaydı. Boğaz Köprüsü'nde Alihan diye bir türkücümüz vardı hocam hatırlıyorsan.
Evet.
Hocam Boğaz Köprüsü'nde gidip benzinle kendini yakmaya çalışmıştı. Yani kendini yakabilen her yer varken. Mesela Ali Beyköy meydanda o mısır heykelinin orada da kendini yakabilirsin. Ama Boğaz Köprüsü'nde yakmak herhalde şey
düşündüm. Ama evrensel bir şeydir. Oradan akıttıramazsın.
Tabii oradan. Yani oradan atılır diye düşünüyorum Boğaz Köprüsü'nden. Yani yakılmaz diye düşünüyorum. Yani belki de yandı ve yanarak mı aşağı öyle bir şov mu düşündüm.
Değil mi?
Allah korusun.
Yanarsam çok... aşağı atlarım belki.
Böyle söylentiler var. Ne olacağı şu an belirsiz. Söylentilerle de gaza gelmeyelim. 200 lira için değmez diye düşünüyorum. Ama tabii herkes ekonomisinin peşinde.
Murat Özsoy'la Şans.
Şimdi daş konuşacağız. Daş. Begüm daşlarla aran nasıl?
Yani şöyle böyle.
Herhangi bir daşın sana iyi geldiğini düşünüyor musun?
Burcuma göre bir tane vardı galiba. Amatist olabilir. Bir iki tane kolyesi var ama çok da bir hikmetini görmedim.
Çakıl taşı olabilir belki.
Çakıl taşı hocam. Üzerinde şu an herhangi bir daş var mı?
Yok.
Hocam sende böbrek taşı dışında herhangi bir taş var mı vücudunda?
Safrada olabilir.
Safra kesesinde var. Ne işe yarar hocam safra kesesi taşları? Şimdi hocam bir taş var önümde şu an. Bu taş pembe kuvars taşıymış. Hiç daha önce pembe kuvars taşı gördün mü?
Hiç görmedim.
Pembe hocam öncelikle.
Güzeldir diye düşünüyorum.
Valla tuz lambaları var ya ona benzeyen böyle parlak bir taş.
Ha şeyler var böyle tuzlar bazı tuzlar var pembe gibi.
Evet
ona
evet. Onun gibi bir taş hocam pembe kristalize. Kuvars.
Kötü
evet.
Enerjiyi mi alıyormuş?
Valla çok faydası varmış. İnanana tabii. Yani bir daşın bana faydasını ben hiç şimdiye kadar anlamadım. Bilmiyorum
kaya, belki
yani.
Belki bana kaya olabilir. Mesela bir kaya olsa.
Bir kaya yanında gezdireceksin. Ayağına bağlayıp hocam mesela denize girerken özellikle. Bacağına bağlarsa evet. Çok güzel faydalı
yok,
varmış.
Yok yaslanabileceğim bir arka taş.
He arkadaş doğru hocam. Arkadaş yine arkadaş.
Zaten arkadaş öyle bir şeyden geliyor.
Benim daha önce pembe kuvarsım oldu.
Öyle mi?
Tabii.
Arkanı yaslanabileceğim bir taş. Evet. Arka taş.
Evet oradan geliyor
ya
diye
hocam,
biliyorum.
Ya hocam Allah aşkına saçma.
Girip bakın.
Allah Allah. Allah Allah. Neyse şimdi pembe kuvars taşının özelliği neymiş arkadaşlar? Bir de bu taşların hikayeleri var. Mesela pembe kuvars taşı rengini nereden alıyormuş?
Evet.
Şimdi Begüm Afrodit'i bilir misin?
Bilirim.
Aşk tanrıçası.
Evet.
Ramazan günü tövbe aşağı şimdi tanrıça falan dinleyerek orucumuzu da zedelenmiş olmayalım ama Afrodit'in kanından aldığına inanılıyormuş pembe kuvars taşını.
Evet.
Şimdi Afrodit'in Adonis diye bir de şey var. Bu erkeklerde evet. Olan kaslardan, yakışan kaslardan bir tanesi. Bende var bir tane. Adonis diye bir beyefendi var Yunanlı kendisi.
Evet,
bu da yarı tanrı diye düşünüyorum. Adonis yaralanıp ölmek üzereyken Afrodit kalkmış onun yardımına koşmuş. Hı. Yalnız Adonis'e doğru koşarken ayağına dikenler batıyor Afrodit'in.
Evet.
Ve Afrodit'in ayağından sızan kanlar beyaz kuvars taşlarını, orada beyaz kuvars taşları varmış, şeye boyamış, pembeye boyamış.
Pembeye
çünkü Afrodit
boyamış.
Gibi bir güzelliğin kanı kırmızı olmaz, pembe olur.
Evet.
Pembiş olur Afrodit'in kanı. Bunu pembe bir taşa dönüştürmüş, pembe kuvars taşı. Bu yüzden de mitolojide aşkı ve sevgiyi temsil edermiş.
Kuvars taşı.
Pembe kuvars taşı.
İlk defa duydum.
Ben de ilk defa duydum ve bir taş için ne kadar uzun bir hikaye yazmışlar şaşırdım, şaşkınım aynı zamanda.
Yeri madenini buldu galiba.
Evet, bir de bunu böyle uzun uzun yazmışlar. Hocam pembe kuvars taşının çok farklı özellikleri varmış. Kalp çakrasına hitap edermiş pembe kuvars taşı. Olumsuzlukları kalbimizden arındırırmış ve sevgiyi açabilirmiş. İç huzur ve öz sevgimizi arttırırmış, sakinleştirirmiş, güvensizlik duygusunu aşmamızı sağlarmış.
Birer tane söyleyelim hemen.
Evet, yani romantizm katarmış hayatımıza. Bir taştır ya, en nihayetinde bir taşın hayatımıza çok şey kattığını düşünüyorum.
Hepsi mesela, bu kadar kolay olmamalı bence.
Bence de. Yani mesela bir ilişkiniz varsa diyor, partnerinizle aradaki uyumu, güveni, koşulsuz sevgiyi güçlendirir diyor pembe kuvars taşı.
İnanırsak olur.
Bence de olur hocam. Yani bir taş eğer bu kadar şey yapıyorsa ben her yerime taş bağlar denize atarım kendimi diye düşünüyorum. Başkan sen hiç inanmıyormuşsun gibi bu durumlara.
Yo, ben aksine gidip kız arkadaşımla birlikte pembe kuvars almıştım.
Allah Allah.
Aynen.
Sen bu hikayeyi bizden önce biliyorsun o zaman pembe kuvars.
Ben tabii kendi burcumun taşlarının hepsini toplamıştım. Onun burçlarının taşlarının hepsini toplamıştım falan, almıştık birlikte.
Oğlum şu gongon sesin altından ne kadar ince bir çocuk olduğuna şaşkınlıklar içerisindeyim. Pembe kuvars taşı almış, helal olsun be kardeşim sana. Murat Özsoy'la Charles. Az önce sesimizin desibel değerini ölçtük. Bilgehan Başkan Beşiktaş Çarşı grubundan sonra desibel rekorunu kıran ilk insan.
Bireyseldi ama bireyseldi.
Bireyseldi tabii.
Siz konuşunca 72'ye falan vuruyor maksimum. Ben konuşunca 86'ya da gidiyor yani.
Ben hepimize şey söyledim internetten, kulak koruyucu.
Kulak koruyucu.
Belli bir desibeli şey yapıyor.
Ya özellikle başlıyor. Yaptığım bir şey
bak şu an mesela özellikle
mesela.
Sesini kısıyorsun.
Hayır. Hani ben tiyatral konuşuyorum.
Allah Allah. Neden öyle acaba?
Böyle hani duygu durumuma göre böyle efektif konuşuyorum. Duruma göre yükseliyorum, alçalıyorum.
Hiç duruma göre yükseldiğini gördüm ama alçaldığını görmedim. Hep yüksekten, işte. Evet, yüksekten biraz daha yükseğe çıktığını gördüm şimdiye kadar. Çocukken de böyle miydi mesela?
Çocukken de böyleydi.
Okuldayken
galiba.
Mesela hiç öğretmene şey der miydi? Bilgehan yavaş olalım artık ya diye.
Ya pek konuşmadığım dönemlerim de oldu hayatta.
Ondan belki bir birikim yarattı. Konuşuyorsam gür konuşurum diyorsun.
Yani aslında bir şey okunacaksa bana okuttukları çok oluyordu.
Bunun peki mağduriyetini yaşadın mı? Mesela benim bazı zamanlarda ergenlikte özellikle sesim çok borulaşmıştı. Ulan herkes sessiz konuşurken bir tek benim sesim çıkıyordu.
Benimki de bence öyleydi.
Bir tek beni duyuyordu yani arkadaşlar. Zeki'yi verir misin? Murat yeter artık diye adam bir ses geliyor hocamızdan yani. Neden acaba öyle bizim sesimiz?
Bana da oluyordu bu. Düşündüm şimdi de.
Abinde bilmiyorum. De bu ses bu şekilde mi?
Babamda böyle.
Babanda böyle oradan geliyor.
Benimkinin 1,5-2 katı.
Gür bir sesim var.
Tabii.
Yani 80 desibellere vuruyor. Bu desibel ölçer bir application mı, program mı bu?
Application aynen.
Benim ona ihtiyacım var ya.
Tamam.
Gerçekten bazen üst kattaki teyzenin ayak sesleri, evet. Gecenin köründe koltuk çekmesi vesaire.
Ya benim evimin üst katındaki komşumda sanki evde Boeing varmış gibi.
Yani, koltuklar neden hep gece vakti
uçak,
çekiliyor?
Uçak, hiç anlamıyorum.
Sanki uçak
bizde de var aynısı gibi. Biliyor musun? Gecenin mesela 11'inde koltuklar çekiliyor, anlamıyorum.
Bir hareket başlıyor değil mi?
Bir temizlik
bak.
Mi yapılıyor o saatte?
Evet, bir şey.
Esiyor birine galiba.
Hocam şimdi mesela bazı durumlar eğer gençse... O koltuk çekilmiyor olabilir. Yani sen şey zannediyorsun, koltuk çekiliyor, koltuk itiliyor. Koltuk çekiliyor,
hayır,
o
hayır.
Öyle olmayabilir.
Hayır, onu farkı bilecek yaştayım, tecrübeli.
Doğru. Ya benim üst kattaki teyzenin ben maksadını anlayamıyorum. Yani koltuk niye çekiyor? Başka bir şey de aklıma getirmek istemiyorum. İstemiyorum yani, aklıma getirmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ne yapıldığını ben anlamıyorum.
Ben bir komşumun gece yarısı böyle derinden horon sesi duydum ve horona uyandım biliyorum gecenin üçünde falan.
Tepiniyor yani bir de.
Yani böyle bir derinden horon duyuyorum, rüyadır diye düşündüm. Derinden böyle bir ayak vurma sesi ve horonla birlikte yok rüyadır artık dedim ve uyandım ve yukarıda abi gece üçte falan horon tepiyordu.
Peki müzik de var mıydı yoksa
müzik
kendi kendine?
Müzik de vardı işte, müzikle birlikte.
Yoksa gece kalkıp kendi kendine tepilir mi horon?
Algılayamamıştım onu sonra.
Acaba neye çok sevdim?
Bilmiyorum yani gece vakti.
Yani şimdi bir Trabzonlu olarak sorduğu soruya bak. Acaba neye çok sevindi? Yani sevinince horon tepilmesi gayet normal.
Gibi.
Yani şey gece mesela işte ben hamileyim dedi saat 3'te horon tepmeye başladı. O normal. O saatte normal olan bir şey horon tepmek. Şarjdayız. Murat Özsoy'la Şarj. Hocam şimdi dünkü yayında biz bir mevzu konuştuyduk. Dört yapraklı yonca konusu.
Evet.
Dört yapraklı yonca hiç görmemiş olanlar var aramızda. Bilgehan Başkan ben hiç görmedim öyle
görmedim.
Bir şey. Ben yonca bile gördüğümü hatırlamıyorum demişti.
Ben de hatırlamıyorum.
Begüm sen de dört yapraklısını
evet.
Bulamamıştın.
Evet.
Hocam sende de dört yapraklı tecrübesi
yani,
yoktu.
Evet, herhalde görmemişimdir.
Şimdi ben dinleyicimize sordum. Eğer varsa dedim dört yapraklı yonca gören, lütfen bize yazsın, hatta fotoğrafını da göndersin demiştim ki çok zor. Yani çocukken gördüm de diyebilirler. Bir dinleyicimiz Pınar, Pınar Karatekin bana fotoğrafını göndermiş hocam. Kendi fotoğrafı değil, dört yapraklı yoncanın fotoğrafı.
Kendi hesabında yolladığı fotoğrafı paylaşır mısın hikayende?
Aa, iyi fikir, paylaşayım bunu, evet, dünkü haberle ilgili. Hocam cüzdanına falan koymuş, saklıyormuş çünkü çok şanslıca bir şeydir diye düşünüyoruz bu. 10.000'de 1'miş hocam dört yapraklı yonca görmemiz ki İstanbul'da 1.000.000'da 1. Nerede yaşadığını sormadım kendisinin. Pınar Karatekin'e sevgiler selamlar. Ben şey demişim hocam, yayına alalım demişim. Sonra ben kızcağıza dedim ki olur mu bundan bahsedeyim dedim. O dedi ki hani yayını alacaktınız dedi. Utandım. Bekliyoruz kendisini. İletişime geçerse yayınımızda şanslı birini ağırlamak. Belki şans bize bulaşır.
Bulaşabilir.
Yani aslında şanslıyız biz de hocam. Yani şimdi yayın yapıyoruz. Mesela İstanbul'da dinleyen bir sürü insan var. Bunların içinden cüzdanında yonca taşıyanın bizim yayınımıza denk gelmesi de bizim şansımızdır. Aynı zamanda biyoloji öğretmeni ve zumba instruktörüymüş. Zumba eğitmeniymiş hocam.
Tamam, bizim ilgi alanımıza giriyor zumba.
Zumba bizim işimiz. Begüm, sen hiç zumba ile ilgilendin mi?
Yapmadım hiç ama biliyorum. Keyifli yani bence.
Zumba yapılan bir şey mi?
Evet.
Zumba deyince aklına ne geliyor başkanım?
Zumba horon gibi bir şey.
O ne varsa horon gibi bir şey yani senin için.
Dans işte. Horona, dans ve spor.
Horona benziyor mu zumba?
Çok horona benzemiyor bence.
Brezilya şeyi gibi biraz. Bir dakika, Brezilya şeyi gibi biraz.
İspanyol
böyle daha,
değil mi?
Zumba.
Böyle biraz Latin, evet, şeyi var Latin sanki.
Hocam zumba deyince benim de Latin geliyor aklıma. Ya da Afrika çalgıları geliyor aklıma.
Horon hiç,
zumba.
Yani.
Yok, horon değil canım.
Bence de değil. Zumba eğitmeniymiş. Yani bizim şansımız hem dinliyor bizi, hem yoncası var dört yapraklı, hem biyoloji öğretmeni ve zumba. Mesela bir insanın aynı zamanda biyoloji öğretmeni olup da zumba eğitmeni olması büyük şans hocam. Bu da bizim şansımız bence.
Davet edelim.
Davet edelim. Bekliyoruz kendisini. Dört yapraklı yonca konusu kapandı artık. Daha yoncaları yapay zekaya dört yapraklı yapıp göndermeyin. Başka bir konu açılır, onu konuşuruz. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjının yarısını yemiş bitirmişiz. Ne çabuk geçiyor hocam, bu nedir ya?
Çok çabuk geçiyor. Hava
bu
güzel
nedir hocam? Hava da güzel, keyfimiz de yerinde, akıyor gidiyor program, maşallahımız var diyelim. Bir saat daha buralardayız. Neler konuşacağız? Yemek konuşuruz hocam.
Tabii.
Bekün var mı anlatmak istediğin bir konu bize?
Yok. Yemek
konuşalım
bir
dakika
biraz.
Var. Yurt dışı tecrübelerini soracaktım ben senin.
Evet.
Biraz onları konuşuruz. Gittim. Şahane muhabbetimiz var, şarkılarımız, türkülerimiz var. 8'e kadar buralardayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te çarşamba akşamının şarjındayız. Hocam önümüz bayram artık, Ramazan bitiyor. Bir bayramımız var. Bayram planları yapıldı mı? Var mı bayramda bir niyeti olanlar, bir yere giderim kaçarım? Başkanım.
Yapmadım henüz ya.
Bir memlekete falan gitmez misin?
Bilmiyorum, düşünmüyorum da.
Begüm, sen yeni geldin tatillerden.
Evet.
İngiltere'ye gittin, geldin, evet. Londra'ya. Nasıldı?
Güzeldi, çok keyifliydi. Şansıma hava da çok iyiydi.
Londra'da havanın iyi olması da büyük şans bence.
Hiç yağmur yağmadı biliyor musun?
Ne kadar güzel.
4 gün kaldım.
Peki böyle lanet, kasvetli, uğursuz bir hava mı vardı yoksa güzel bir hava mıydı?
Çok güzel bir hava.
Valla.
Güneşli bir hava vardı.
Çok şans.
Evet.
Çok şans. Atalar hocam, senin var mı bayram planların?
Buralardayım.
Buralardasın. Buralarda olmanın şöyle bir dezavantajı var. Bazen sana gelebiliyorlar size. Var mı gelen giden akrabalar falan?
Biz gidiyoruz genelde.
Genelde çünkü insanların bayramda kaçma sebebi bana gelmesinler diyor. Yani bir önceki jenerasyonun özellikle böyleydi. Hani biz gitmezsek bize gelecekler gibi. O da kalmadı. O akrabalık da bitti galiba hocam ya. Artık kimse kimseye gitmez oldu ya.
Pandemi yani, de bitti.
Evet.
Biraz da bir şeyle alakalı. Eskiden akrabalar birbirine yakın olurdu, yakın otururdu.
Tabii
o şimdi. O ziyaretler olurdu. Yani şimdi bir akraban 40-50 kilometre uzaklıkta. Hangi birine gideceksin, hangi birine yetişeceksin? En büyüklere gidiyorsun. Anne, baba.
Evet.
Ama bir bayram kahvaltısı vardır herhalde hala. Bizde var. Onu devam ettiriyoruz.
Güzel bir şey. Yani bu durumda en çok çocuklar mağdur oldu diye düşünüyorum. Çünkü eskiden, evet, bayram harçlığı toplamak diye bir şey vardı. Şimdi, evet, akrabalara gidilmiyorsa, bir şey yapılmıyorsa bir bayramın bir tadı yok çocuklar için yani.
Evet.
Şimdi babalardan alınacak, anneden alınacak. Onları her zaman görüyoruz. Ama şöyle mesela bizi özlemiş bir anneanne harçlığı hiçbir şeyin yerini tutamaz diye. Hiçbir şey onun yerini tutamaz diye düşünüyorum hocam.
O bizde biraz devam ediyor.
Ediyor mu?
Tabii.
Bayramda olmasa
teyzeler,
bile...
Teyzeler, halalar.
Ben alıyorum mu hala açık kaldı?
Yok, ben almıyorum tabii.
Başkan sen alıyor musun?
Bana hiçbir zaman vermediler.
Ha.
Yazık be.
Vallahi vermediler hiç.
Biz o zaman...
Yani şu an...
Bayram.
Şimdi hocam ekonomiden dolayı her şeyin bir fiyatı değişti. Yani çocuğa verilen bayram harçlıklarında bence bir düzene girmesi lazım. Benim önümde bir liste var. bir vatandaş burada olması gereken bayram harçlıklarını biraz zam da yaparak yazmış. Bakalım az mı? Diyor ki hocam çocuklara, yani çocuk dediğimiz kaç olur? 12 yaşa kadar mı diyelim?
Yani
13, 14. 14 büyük ya artık.
Evet.
12 yaş diyelim. 12 yaşa kadar çocuklara 250 liradan aşağı verilmemesini öneriyor bunu hazırlayan arkadaşımız. Ne diyorsunuz 250 lira?
Az geldi bana.
Az yani 250 lira.
Yani çok az.
Ya bu minimum rakam. Yani çocuğa 50 lira vermeyin demek için yapılmış bir şey.
Evet.
Gençler için diyor mesela. Buna da işte 14-17 diyelim. Gençler için 500 lirayı önermiş minimum.
Minimumdur rakam. Tabii bu.
Minimum 500. Yani mutlu etmez. 500 liraya bir oyun bile alamaz yani çocuk.
Ama bir sürü kişiden aldığını düşün.
Ha, ama işte alamıyor
olabilir. Yani sembolik
olabilir.
Bir şeydir bu. Çok da böyle hani paranın bence şeyi yok orada. Önemi yok
evet.
Yani.
Torunlar için hocam açıklanan rakam minimum 1000 lira. Yani bu sene bayram harçlıklarına yapılan düzenlemeyle minimum 1000 lira gibi bir rakam öneriliyor.
Emekli maaşlarıyla şey olmalı bence.
Hala
doğru
kendimi
oran.
Bulamadım söylediklerimi.
Neyi?
Kendimi bulamadım hala.
Sana şimdi geleceğiz.
Bekliyorum.
Şimdi geleceğiz. Doğru hocam, emekli maaşıyla çok alakalı. Yani şimdi bir emekli 15 bin lira para alıyorsa 1000 lira fazla. 2 bayram
fazla,
var.
Tabii.
2 bin lira en az 4...
Babaanneleri, anneanneleri yüklenmeyelim çok fazla.
Tabii doğru, çok doğru. En az 4 torun varsa mesela adamda.
Tabii.
2 bayram var. 1000 liradan verse 4-4-8 hocam yani bir
tek
aylık
bir
maaşı.
Bir torun varsa peki?
Bir torun varsa her şeyi vereceksin kardeşim. Evi de üstüne
ederim.
Yapacaksın yani diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Yetişkin çocuklar diyor bak. 18-25 sen değilsin
yine
bence
ben
bu
değil.
Artık. 18-25.
Yani
hatta 18-22 yani 24 yaşındaki insana da vermem ben, kusura bakmasın da. 2000 lira açıklanmış hocam minimum. Bu tabii müzakereler görüşülüyor. Hükümet tarafıyla bir müzakereler devam ediyor. 2000 liradan aşağı verilmemesi uygun görülüyor bayram harçlığı olarak.
Makul.
Gelinler için diyor bak, seni ilgilendiren kısmı.
Ay bir hoşuma gitti.
Bakalım rakam da hoşuna gidecek
evet.
mi? Diyor ki gelinler için minimum bayram harçlığı 5000 lira olmalı diyor ki, az bence.
Olsun.
Öyle
yani,
bir şey mi varmış ya, gelinlere bayram harçlığı mı?
Ben de duymadım hiç.
El
sen...
öpmeye gidiyoruz.
Sen el öpmeye mi para alıyorsun burada?
Oluyor mu öyle bir şey?
Bayram harçlığı niye o şekilde veriliyor? El öpüyorsun.
Peki veriyorlar mı?
Veriyorlar tabii ki.
Ulan şanslısın be. Şanslı bir gelin be hocam.
Maşallah lütfen
diyeyim. Şanslı bir gelin maşallah diyelim ya. Gelinlere 5000 lira. Gelinin kuaförüne mi yetsin, takısına mı yetsin, efendim yüzündeki kreme mi yetsin, ama olsun, bir şeydir, iyiliktir yani,
yani.
Gönlünden kopmuş.
Evet.
Hocam seni ilgilendiren kısma da geliyoruz bir yandan. Eşlere bayram açtığı var mı sende öyle bir şey?
Yok öyle bir şey yok.
Eskiden vardı böyle şeyler hocam.
Bunu kesebiliyor muyuz burayı?
Şimdi kestim hocam burada.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam ananasla aran nasıl? Ananas yer misin?
Severim ama bu yani çok bayıldığım bir meyve değil.
Ananas neden öyle bir meyve? Olduğu zaman yenen ama kimsenin de olması için çaba göstermez.
Hiç aklına gelmez.
Hayır ben çok severim.
Alıp yer misin ananas?
Evet.
Yani dolapta
severim.
Ananas yok diye dert eder yer misin?
Evet alırım.
Ben de çok severim bu arada. Ya yani olsa şahane bir meyve hocam. Şıkır şıkır meyve, sulu. Tadı her zaman güzel.
Aramam yani. Olmadığı zaman aradığım bir şey değil.
Ben de aramıyorum. Yalnız burada enteresan bir bilgi var. Bu bilgi kaynak da vermek lazım. Çünkü şimdi midyecilerle ilgili konuştuk, öyle değil diye açıklama geldi. Ananasçılardan da tepki almayalım. Ama şöyle bir haber var önümde. Siz ananası yerken ananas da sizi yiyor.
Ay o ne demek?
Diyor bir haberimiz hocam. Yani ananas sadece yenen bir meyve değilmiş, bizi de yiyormuş.
Nasıl ama nasıl, anlatır mısın?
Ananasın içinde bromelain diye bir güçlü enzim varmış.
Evet biliyorum.
Bu enzim proteinleri parçalıyormuş.
Evet.
Ve o yüzden de muhtemelen bu ananas diyetlerde iyi bir, bir meyve diyelim. Ağzımızın iç yüzeyinde de aynı şekilde bir yanma yaparmış ananas yapar. Hafif karıncalanma yapar biraz böyle. İşte o bromelain enziminden kaynaklanıyormuş. Bu da işte o proteinlere temas ettiğinde aslında ağzımızdaki proteinleri parçalıyormuş. Ama yuttuğumuzda bunu yediğimizde tükürük ve mide asidiyle enzimlerle beraber bu etkisiz hale geliyormuş. Yani ananas aslında seni yemiyor da ısırıyor gibi düşün. böyle bir ilginç bir bilgi.
Çimdikliyor.
Ha, yani bir öpücük alıyor gibi düşün yani ananas. Ama öyledir ananas dediğin zaman.
Kivi falan yiyince de böyle bir dilde yanma vesaire oluyor. Ananasla da oluyor.
Bence de asitle alakalı yani. Yani. Yani kimse ananas yedi diye paramparça olmamıştır diye düşünüyorum yani.
Ama dilim ağzımızda bekletirsek belki yanarız.
Doğru.
Evet.
Yani ama hemen yutmamız gerekiyor o zaman yani.
Zaten yutarız.
Kivi de mesela benim hayatımda olmayan bir meyve.
Kimiyi ben kabuğuyla yemeye başladım. Çok daha
şaka
güzel
yapıyorsun.
Oldu. Tabii.
Tüylüdür onun kabuğu.
Oğlum, çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor.
Lan benim çok huyum var biliyor musun? Asla ben seni görürsem camları falan kırıp kaçarım.
Onu güzelce yıkıyorsun, bayağı güzel oluyor.
Peki bu tip meyveler için hani böyle biraz tropikal de olanlar için de favoriniz hangisi?
Ananastır net.
Senin ne hocam?
Ben çok severim.
Mango.
Mango. Mango yeniyor mu ya? Ben mangonun suyunu içtim. Hiç mangoyu
mango
görmedim.
Çok lezzetli bir şey ya.
Allah Allah.
Ananastan daha tatlı bence.
Senin başkan meyven var mı?
Kivi.
Muz. Kivi.
Muz.
Yani birçok insan bu kadar enteresan tropik meyvelere yönelmiyor hocam. Genelde meyve deyince Türk halkında elma.
Ha, meyvelerde
portakal,
peki karpuzu zaten bir numaraya
koyabiliriz. Onları saymıyoruz tabii. Ama yani şu ananastır, kividir.
Biraz.
Bunlar çoğunluk insanın pavyonda gördüğü hesap şişkin gelsin diye ortaya serpilmiş meyveler gibi. Yani biz çok da
ama
aşina değiliz.
Ama buralarda yetiştiği için kivi.
Evet aslında çok tüketmemiz lazım ya bunları. Ya bunlar aslında oldukça faydalı şeyler. Ananasçılar kızmasın, ananasın faydalarından bahsediyoruz. Yani ağzımıza tutmadık, tutmayıp yememiz gerekiyormuş ananası. Oldukça faydalı besinler bunlar.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam trafikte biliyorsun hız limitleri var. Şehir içinde çok da fazla engel olmuyor bize hız limitleri. Yani hayatımızı ne zorlaştırıyor? Uyumamız gayet normal. Çünkü şehirde zaten gitmiyor trafik. Yani mesela ben İstanbul'da hiç bakmadım 50 mi yazıyor 60 mı, zaten 30'a gitmeye çalıştığımız için hani çok bizi ilgilendirmiyor. Ama uzun yola gittiğimizde tabii ki özellikle bazı yerlerde aniden bir tabela çıkıyor, orada 50 yazıyor. Hani şey, tuzak şeyler vardır ya böyle. Evet. Öyle bir durumlar var, vatandaşa şikayetçi bunlardan. Şimdi hocam hız limitlerinde şöyle bir şey vardı hatırlarsan.
%10.
%10. Evet. Yani mesela 100 yazıyorsa o bizim için 110'dur.
Evet.
Onu Türk vatandaşı hemen pratik zekasıyla çat ayarlayıp kafasında.
109, 108'de tutarsın.
Oraya tutardı. Şimdi hocam bunu değiştirmişler. Bundan sonra 6 kilometre aştığın zaman ceza geliyormuş.
Evet, 100'se 106 olacak.
Böyle ama değil mi evet. Yani? 100'se 106 olması evet, gerekiyor. Evet. Aslında o 106'ya ayarlamamız için değil de. Hani olur ya, yokuştan aşağı gidiyorsundur.
Bir anda hızlandı.
Biraz geçersin diye. Bundan sonra dikkat etmemiz lazım. Yani 6 kilometre aştığında bir ceza yapıştırıyorlarmış.
Her 2 kilometrede bir galiba artıyor ceza. Öyle bir şey görmüştüm.
Evet hocam. Şimdi şöyle, güncel ceza miktarları şu şekildeymiş hocam. Belli bir oranda aştığın zaman ehliyetini tabii ki el koymaya kadar giden bayağı bir yaptırımları var ki bunlar mantıklı şeyler. Yani hız limitine de uymamız lazım trafik kuralları gereği. Hocam şimdi 6 kilometre aştın diyelim. Hani 100 yazıyordu orada. Sen 106 yaptın. Onu 108 yapasın geldi yani. 100. Daha doğrusu burada 6 kilometre aştığın zaman diyor. Ya 6 kilometre aşmaman gerekiyormuş anım kadarıyla. 105 diyelim ona biz.
%6'ya kadardır. %107 oldu mu?
Oldu mu? Hocam 2000 lira geliyormuş ceza. Evet. Eğer bunu 11-15 kilometre aştığın zaman, yani o hız limitini 11-15, ki bunlar hep küsürlü sayılar ki hesaplayamayalım diye konmuş. Akıllıca sayılar hocam. 4000 lira yapıştırılıyormuş. 26-35 gibi bir şey yaptığın zaman 12, ya asla hesaplayamayız. Bak 46 mesela aştığın zaman 20.000 artı 30 gün ehliyet falan filan derken cezalar artmış hocam. Bundan sonra çok pratik hesaplar yapmadan hız limitlerine uymamız gerekiyor.
Gördüğün şeyi... Evet. Asla yapacaksın. 100 kilometre hız sınırı varsa 100 kilometrede kalacaksın.
Evet. Ben bazen bu. Kaç kilometreyle gitmem gerektiğini anlayamıyorum ama. Havaalanından dönüyordum mesela. EDS'nin önünden geçtim, böyle bir 120 ile geçtim, dedim acaba buradan 90'la mı geçmek gerekiyor?
Onu nasıl anlayacaksın biliyor musun? Taksici varsa önünde, taksici kaçla gidiyorsa onunla gideceksin. Evet.
Yavaş yani gidiyorsa...
Evet. Nerede radar var? Hız limiti nerededir? Bunu en güzel taksici kardeşlerimiz bilir. Yani sen hız limitini anlamak için bir taksicinin arkasından gidersen gayet güvenli bir şekilde gidersin. Çünkü o yolu 1000 defa yaptıkları için
doğru.
Nerede EDS, nerede radar var bilirler. Onlara uyarsan hiçbir sorun yaşamazsın. Şu ülkede hız limitlerine en iyi uyan, en sadık bence kullanıcılar taksici kardeşlerimiz. Tebrik ediyoruz. Trafik kurallarına uyalım, uymayanlara yapıştıralım cezayı.
Murat Özsoy'la Charles.
Evet, geldik o köşemize. Yemek konuştuğumuz mevzuya geldik. Bugün aslında yemek olarak düşündüğün zaman çoğu insanın, yani dünyadaki 8 milyar insanın en çok tükettiği şeylerden bir tanesi hocam. Ekmek dışında. Ne olabilir? Yemek türü.
Ne acaba?
Makarna.
Makarna olabilir. Bence pilav olabilir.
Pilav
olabilir.
Daha çoktur çünkü Hindistan ve Çin var.
Çinliler evet. Pilav yiyorlar.
Orası doğru. Şeyi yükseltti zaten direkt ortalama.
Pilav pilav benim için bir yemek değil. Pilav yemeğin yanında yenen bir yancıdır hocam.
Asya'da genellikle öyle zaten. Toparlayıcı o. Yaptıkları yemeği bir araya getirsin diye.
Bir bulamaç gibi bir şey yapıyorlar. Evet. İçine bir şey. Ama pilavı bir yemek olarak da görenler var. Yani bilmem neli pilav. Mesela hamsili pilav diye bir şey var.
Ya ben Trabzonluyum ama hayatımda hiç yemedim desem.
Bence çok zorlama bir şey ya hamsili pilav.
Hiç yemedim.
Yani hamsi çok yemeye iddialı. Bir bahane gibi düşünüyorum ben onu. Yani hamsi yiyelim bugün de ama dün yedik. Aa hamsili pilav yiyelim diye uydurulmuş bir şey olduğunu
ben
düşünüyorum.
Ben üzümlü falan filan böyle iç pilav sevmiyorum zaten.
Ben de sevmem.
Ben de sevmiyorum ya. Yalnız hocam dünyanın hiçbir yerinde de bizim gibi pilav yok. Ya da biz bu pilavı sevdiğimiz için bize yabancı geliyor. Mesela İngiltere'de hiç pilav yedin mi hocam?
Yedim.
Nasıldı? Ben mesela...
Yani... Asya mutfağı içinde yedim.
Değil mi? Yağsız, mağsız evet. Böyle tuzsuz, tatsız bir şey yani.
O çünkü buharda falan genelde evet. Pişiriliyor.
Şey İran'da kızartıyorlar. Önce evet. Haşlayıp sonra kızartıyorlar tereyağında. Çıtır çıtır oluyor.
Bir şeyde de var ya yumurtalı pilav, Çin falan o taraflarda
hocam,
da var.
Hocam pilavın herhalde bu kadar versiyonu olan başka bir yemek de yok yani. Bin çeşit pilav var. Yani Özbek pilavı desem başka bir pilav.
Domatesli pilav severim ben.
Domatesli pilav. Evet,
bir tek onu. Yani yanında bir yoğurtla ikisi benim için güzel bir pilav.
Ama buradaki farkı yaratan şey ne acaba? Bizim tereyağı, mesela tereyağı olması lazım pilavda diye düşünüyorum. Öyle
tabii.
Mi? Senin için.
Tereyağı tabii.
Tabii.
Yani mesela bizim için pilavı pilav yapan bazı değerler var. Yani her şeye biz pilav demiyoruz. Öncelikle lap olmaması lazım. Tane tane olması lazım. Yağ olması lazım. Mesela bir yabancı bizim pilavı yediği zaman bir şoka giriyor. Yani siz bunu nasıl bu şekilde tutturuyorsunuz?
Şöyle bir et suyuyla yaparsan.
Mesela.
Tabii, o
mesela.
Çok önemli. Tavuk suyu, et suyu.
Evet.
Tabii veganlar için de besleyici bir şey pilav. Ama et suyu da yapmıyorlar onlar veganlar için.
Sebze onlar, suyuyla. Sebze suyuyla
aynen.
Olur mu?
Olur.
Olur.
Oradaki su tat versin diye kullanılan bir şey sonuçta
sebzeli
yani.
Sebzeli pilav da oluyor bu arada.
Sebzeli pilav da oluyor.
Evet.
Mesela yani bak mesela. İçinde mısır olan pilav. Mesela yurttayken mısır çıkardı pilav, hoşuma evet. Giderdi mesela benim.
Yemem ben ya.
Vermem misin hocam?
Biz
gerek yok ya. Bezelye olur, mısır olur. Böyle bana tatsız geliyor. İyi güzel bir tereyağı. Güzel evet. Bir et suyu, tavuk suyuyla yapılmış pilav. Tek evet. Başına da gider. Ama
evet
domatesli
hocam.
Pilav benim.
Domatesli favorim. Pilav favorim.
Favorim.
Benim hocam pilavlardan en büyük favorim. Allah affetsin ama cenazede verilen pilavlar var ya. Nedense.
Tavuk.
Nedense. Yani gittiğim cenazelerde yediğim pilavı unutamıyorum. Yani şey de olabilir yani cenazeye üzülüyorsun ama bir yandan da mesela bir anda pilav geliyor ve o kadar mutlu oluyorsun ki ya. O kadar üzüntünün içinde o tavuk pilavın.
Bir gün böyle o vefat eden kişiyi andığınız zaman pilavı da çok güzeldi falan diyorsun.
Vallahi aklıma geliyor
biraz
ya.
Benim tadım kaçıyor mu orada biliyor musun? Yani öyle bir ortamda o telaşa düşülüyor ya. Belki
evet.
İnsanların şeyi de dağılıyor, ruh hali de dağılıyor. Belki o açıdan
belki de onun için.
Çünkü o gidiyorsun o insanlar acısı varken bir de sana böyle hizmet
evet.
Ediyorlar.
Evet evet.
Ama bir kafa dağılıyor orada o açıdan iyi belki.
Ya adamın kaynana sormuş oradan bağırıyor. Arkadaşım bana ayran gelmedi. Benim ayranım gelmedi falan diye arayan insanlar var ya. Belki de kafa dağıtmak için hocam cenaze pilavı.
Bir de böyle lahmacun falan da olur orada.
Sünnet pilavını ben sevmiyorum. Nedense sanki içine bir şey daha konmuş gibi hissettiriyor bana yani. Sünnetteki pilavı ben sünnet pilavı sevmem.
Tavuklu pilav mı peki kavurmalı pilav mı?
Kavurmalı.
Kavurmalı.
Allah Allah. Sen ne diyorsun hocam?
İyi bir kavurma.
Allah Allah. Tabii. Bak şu soruyu Türkiye'de anket yapsak bence tavuklu daha ağır çıkacakken 4 kişiyiz 3'ü kavurmalı dedi.
Tabii.
Ki ben çok et sevmememe rağmen
Allah
etli
Allah.
Pilav severim.
Benim için tavuklu pilavdır. Tavuklu pilavımıza sahip çıkalım hocam. Yemek köşemizde bugün pilavı konuştuk. Bunları arşivlememiz lazım. Yani bizim her yemek üzerine konuşuyoruz hocam. Bunları ayrı bir kayıt yapmamız lazım. Belki yemek podcast'i yapmamız lazım zaman zaman. Pilavımızı koruyalım. Kültürel değerimizdir hocam. Cenaze pilavları ayrıca önemlidir.
Sen açmadan önce başka bir şey konuşacak. Yayına girmeden önce.
Evet.
Yemekle ilgili.
Ben acıkıyorum hocam. Giderek acıkıyorum. Murat Özsoy'la Charles. Evet, bir şarjın daha sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Var mı diyeceğiniz bir şey? Başkanım bir şey diyor musun?
Teşekkürler.
Teşekkür etti. Begüm bir şey diyor musun?
Sevgiler herkese.
Hocam bir şey diyor musun?
Yarın buradayız.
Ben bir şey diyorum. Instagram hesabıma yazsanız dinlendiğimizi duymak bizim hoşumuza giden bir şey. Trafik saatinde sizlere derman olmaya çalışıyoruz sıkıntılarınıza. Siz de bize derman olmak isterseniz dinliyoruz, şuradayız, buradayız diye bana yazın. Yayında da okuyalım bunları. Güzel oluyor. Etkileşimi seviyoruz biz değil mi başkanım?
Evet.
Mutlu oluyoruz yani. Yarın görüşürüz o zaman. 18'den 20'ye buradayız hafta içi her gün. Bugünlük Charles'ın sonuna geldik. Yarın buradayız.
Murat Özsoy'la Charles.